hapse düşmek var falan. Niye bu işi yapıyorlardı? İşte gazeteciliğin de bu o dönem bu safiyeti vardı. Yani bir işte kamuoyu aydınlatmak, yani kendinde bir misyon gören insan bu işi yapardı. Yoksa para kazanmak için falan mümkün değildi bu işleri yapmak.
Gazetecilik neydi? Ve şimdi ne oldu? Değerinden ne kadar ödün veriyor? Gazeteler, gazeteciler, darbeler ve durmadan değişen Türkiye gündeminde gerçeği aramak. Bağbay sokaklarından plazalara olan yolculuğu sırasında Niyazi Dalyancı ve gazeteciliği hazırlayanlar Osman Uçakbaş ve Zınar Düzgün.
Yani 65 yılında ben burada gazeteciliğe başladım. Cağaloğlu'nda bütün gazeteler buradaydı. Bir tek Tercüman Gazetesi Topkapı'da yeni bir bina yaptırmıştı. Oraya taşındılar. Buradan taşındılar. Ben burada başladığım zaman buradaydı. Milliyet, Hürriyet, aklınıza gelen bütün gazeteler buradaydı. Bir tek Yeni İstanbul Şişhane'deydi. Niye bunu yani coğrafi şeyini söylüyorum? Çünkü bütün gazeteciler burada birbirimizi tanırdık.
Bunları söylerken gazetecilerin arasındaki arkadaşlığı da dile getiriyor.
Yani akşamları işte toplanılır. Ne bileyim basın cemiyetin üstündeki barda toplanılır, meyhanelere gidilir falan. Yani çeşitli gazetelerde çalışan insanlar arasında bir dostluk vardı. Sonra bu sermayenin eline geçtikten sonra medya bu Cağaloğlu boşaldı. Bildiğiniz gibi dehşetli modern binalar yapıldı Güneşli'de. Herkes oraya taşındı. Bir tek Cumhuriyet kalmıştı burada. O da gitti sonunda. Bu durumda tabii bu Vabali dediğimiz Cağaloğlu'ndaki o atmosfer, o gazeteci esnafının bir arada olduğu, yiyip içtiği, konuştuğu atmosfer tabii oradan kalktı. Evet, bu işte Güneşli'ye gidip plazalar dönemi başlayınca bu gazeteciler arasında dayanışma da azaldı. Şimdi şunu da hatırlatmak isterim burada. 1960 bir anayasası gazetecilere çok büyük haklar getirdi. Basında çalışanla çalıştıran arasındaki ilişkiyi düzenleyen kanun da değiştirildi. Çünkü işte bir tepkiydi. Adnan Menderes hükümetinin basına yaptığı baskılara tepki olarak bu yasalar değiştirildi.
Ve bu kanun değişimiyle gazeteciler ayrıcalıklı niteliklere sahip olup altın çağlarına girmiş oldular.
Yasalarda çalışan gazetecilere çok önemli ayrıcalıklar getirildi. Örneğin istifa etsen bile tazminata hak kazanıyordun. Tazminatın da o müessesede, o gazetede başladığın tarihten itibaren değil, mesleğe başladığın tarihten itibaren hesaplanıyordu. İşte patron ödeyemezse gündelik %5 faiz gibi böyle çok astronomik paralar öngörüyordu yasa. Bunun üzerine patronlar, o zamanın patronları yani işte gazeteci dediğimiz hani sanayinin eline geçmeden önce, büyük sermayenin eline geçmeden önceki patronlar lockout yaptılar. Evet. Galiba 5 gazete lockout yaptı. Sendika, o zaman Türkiye Gazeteciler Sendikası bütün gazetelerdeki çalışanların katılımıyla Basın diye bir gazete çıkarttılar 3 gün. Ve o galiba gazetecilerin görüp göreceğin en son dayanışma örneğiydi. Çünkü işte yazı işleri müdürlerinden muhabirlere kadar herkes bir arada patrona karşı birleştiler. 3 gün bu gazete çıktı. Ondan sonra patronlar vazgeçtiler lokanttan. Ama bu yasanın da tabii zaman içinde törpülendi. Artık yani %5 faiz ödeyen olmadığı gibi zaten 212 sayılı yasa diyoruz buna. Buna göre bugün sözleşme yapıp da gazeteci çalıştıran patron da yok.
Ayrıcalıklı ve prestijli bir sektörken günümüzde neredeyse bütün değerlerini kaybetmişti gazetecilik.
Evet, şimdi gene 80'den sonra özel televizyonların başlamasıyla şöyle bir olgu daha ortaya çıktı. Star gazeteci, yani Amerikan usulü bir havaya girdi basın. Star gazeteci olunca tabii çok transfer paraları, çok maaşlar falan alındı. Alttaki insanların da canı çıktı. Sokakta işte polisten gaz yiyen, dayak yiyen muhabir 3 kuruşa 5 kuruşa çalışırken o plazaların üst katlarındaki star muhabirler şoförlü arabalarla gidip gelmeye başladılar. Bu da tabii meslek içi dayanışmayı kıran en önemli etkenlerden biridir 80'den sonra.
Akabinde ekliyor Niyazi Dallancı işinin gerçek prensiplerini, neyin ne olduğunu ve akıllara gelen bir soruyu da cevaplıyor anlatırken. Bugünlerde o prensipler ne kadar kullanılıyor?
Şimdi gazetecilik nedir? Gazetecilik işte hani dördüncü kuvvet dediğimiz, niye dördüncü kuvvet diyoruz? Malum ta 18. yüzyılın ilk yarısında İngiltere parlamentosundaki işte neydi? Edmund Burke adlı bir avam kamarası üyesi, yani halktan gelen birisinin ilk defa gazetecilerin işte İngiltere parlamentosuna alınmaların üzerine orada o şeyi gösterip, gazetecilerin oturduğu balkonu gösterip artık burada bir dördüncü kuvvet var, yaptıklarınızı söylediklerinize hakim olun, saçmalamayın. Şimdi biraz şey yapıyorum diye diğerlerini uyarması. Çünkü o zaman İngiltere parlamentosunda işte lordlar var, kilisenin temsilcileri var, bir de avam, yani halkın temsilcileri var. Halkın temsilcileri aslında zenginler.
Dördüncü kuvvet olarak atfedilen basın sadece doğruyu yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda kontrol de sağlıyordu.
Dördüncü kuvvet buradan çıkıyor. Dördüncü kuvvet niye dördüncü kuvvet? Çünkü halk adına halkı idare edenleri kontrol edecek. Onların işlerini doğru dürüst yapıp yapmadıklarını izleyip yanlışlıkları, yolsuzlukları işte gazetelerde halka bildirerek, halka aydınlatarak, eğer demokrasi ise halkın seçimde doğru karar vermesine yol açacak bir işlev yapması gerekiyor dördüncü kuvvetin. Şimdi siz de biliyorsunuz bugün ne Türkiye'de ne başka yerlerde bu böyle bir işlevi yok medyanın. Ne yazık ki aslında çok büyük ölçüde sadece Türkiye'den söz etmiyorum, yani bütün dünyada da bu dördüncü kuvvet denilen medya aslında halkı uyutmak, belli bir yöne doğru sevk etmek, işte bugünkü sistemin tüketimi arttırmak işte falan gibi işlevler görüyor. Onun için ta Edmund Burke'ün 1700 bilmem kaçta söylediği laf şimdi artık 21. yüzyılda havada asılı duruyor.
Konuşmasına devam ederken Türkiye'nin şu anki medyatik durumunu bir anısı ile süslendiriyor.
Şimdi yani bir anekdotla buna çok yerinde. Biz geçen ay Alman meslektaşlarla Antalya'da her yıl 30 yıldır yani Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 30 yıldır her yıl Alman meslektaşlarıyla bir seminer yapar Antalya'da. Şimdi bu yılkini geçen ay yaptık. Orada bizim meslektaşlardan biri sunumunda bir fotoğraf yansıttı ekrana. Fotoğraf şunu gösteriyordu. Fotoğraf Cumhurbaşkanı'nın uçağında. Cumhurbaşkanı ortada oturuyor. Etrafında gazeteciler var. Bu sunumu yapan bir kadın meslektaşımızdı. Bir kere şeye işaret etti. 15 tane gazeteci vardı orada. 15 kişi vardı diyeyim daha doğrusu. Aralarında bir tek kadın vardı. İkincisi o 15 kişiden sadece 5'i daha önceden bizim tanıdığımız gazetecilerdi. Yani 10 tanesi bu işte 2002'den sonra gazetecilik mesleğine atılmış ya da öyle görevlendirilmiş insanlardı. Şimdi doğrusu benim hiç tanımadığım, hani havuz medyası falan diyoruz ya, oralarda yazıp çizen falan insanların çoğu bu resimde olduğu gibi şeyden bu AKP iktidarı zamanında gazeteciliğe atılmış ve AKP iktidarının propagandasını yapmakla görevli insanlar. Onun için bunda şaşılacak bir şey yok. Ha, sorarsanız daha önce böyle bir şey var mıydı? Elbette yani bu derecede yoktu. Elbette partiler adına sözcülük yapan gazeteciler vardı. Ama bu derecede iş artık böylesine bir bu ölçüye varmamıştı, bu düzeye varmamıştı. Şimdi bir de şeyi görüyoruz, hiç olmayan eskiden bazı gazeteci köşe yazarları diğer gazeteci meslektaşlarını mesela ihbar ediyorlar.
Anlatıldığı gibi gazetecilik günümüzde radikal bir değişikliğe gitmiş ve kendi prensiplerinden uzaklaşmıştı.
Hayır, hala adam dışarıda dolaşıyor. Bunu niye almıyorsunuz? Yani önümüzdeki hafta alınacak gazetecilerin listesini yayınlıyorlar falan. Yani bunlar bugünkü basının yani basın tarihinde bir kara leke olarak geçecek durumlar.
Son olarak kendisinden bizlere yani gazeteci adayları için bir önerisi olup olmadığını soruyoruz.
Şimdi gazetecilik tabii yeni teknolojilerle ya gazeteciliğin ilkeleri zaten bellidir. Şimdi yeni dijital çağın önümüzde açtığı imkanlarla da gazetecilik yapılabilir. İlla televizyona çıkmak ya da bir basılı gazetede boy göstermek gerekmez. O ilkeleri yani dürüstlüğü işte dördüncü kuvvet olarak gördüğünüz kanıtlayabildiğiniz yolsuzlukları halkın yararına olduğuna inandığınız bilgileri aktardığınız sürece bu meslek yapılır. Ama diyeceksiniz ki bana parayı nereden alacağız? Nasıl geçineceğiz? Ona da cevabım yok. Belki işte bilmiyorum şimdi o bir sürü şimdi haber siteleri var, bloglar var falan. Onlar para kazanıyorlar mı? Yaşamaya yetecek kadar. Bilemiyorum ama
yani eskisi gibi gazetecilik yaparsak pek bir maddi açısından
nasıl? Maddi açısından her zaman olacaktır yani bu haber toplayıp haber yayan insanlar gazeteciler her zaman olacaktır diye düşünüyorum yani Kötüsü de iyisi de tabii yani. Şimdi kötüler belki daha fazla şimdi bu dönemde ama iyiler de olacaktır zaman içinde. Hala da var zaten. Gerçi hapse atıyorlar ama iyileri.
Dün ve bugün. İlkeler ve kurallar. Bir gazeteci ve bir yaşanmışlık. Niyazi Derlenci anlattı ve biz dinledik. Hikayeleri ve hayatı kulağımıza küpe olarak kalacaktır. Hazırlayanlar Osman Uluç Akbaş ve Zınar Düzgün.